Merhaba sevgili dostlar, yeni bir programda karşınızdayız. Haftaya bakışı ele alacağız Cemalettin Taşçı ile birlikte. Biz bu programı çekmeden önce biraz da onun için bekledik. İyi Parti'nin kongresi var idi, olağanüstü kurultayı ve burada Musavat Dervişoğlu kazandı. İlk turda Koray Aydın 100 oy fazla almasına rağmen 3. turda Musavat Dervişoğlu rahat bir şekilde seçimi almış oldu ve yeni bir dönem başladı. İstersen buradan başlayalım. Musavat Dervişoğlu, Meral Akşener'in devamı diye biliniyor ama öyle mi olur? Çok da emin değilim.
Yani öyle mi olur derken kastın hani Meral Akşener Musavat Dervişoğlu üzerinden partiye hakimiyetini sürdürür mü manasında soruyoruz. Sen zannetmiyorum öyle bir şey olabileceğini ama her halükarda Koray Aydın'ı kaybetmiş olmasının bir manası olduğunu düşünüyorum. Önce şunu söyleyeyim yani demek ki dünyada siyaset sadece siyaset alanında değil diğer alanlarda da çok dostunuzun olması kafi değil çok düşmanınızın olmaması gerekiyor. Yani partiyi dizayn etmiş bir adam olarak Koray Aydın ilk turda açık ara önde olmasına rağmen işte çok düşmanı olduğu için hayatı boyunca çok düşman biriktirmiş olduğu için onlar birleşmişler öyle anlaşılıyor. Çok da işin partinin içinde çok iyi bilmiyorum yani. Biz
Evet.
çok da ilgilenmiyoruz
Zaten bu
hani.
Tolga Akalın sürpriz bir aday olarak çıktı. Hiç adı geçmiyordu. O ciddi bir oy aldı ilk turda 227. Çekildi. Çekilirken de bir konuşma yaptı. Ben serbest bırakıyorum. Delegenin iradesine güveniyorum dedi ve herhangi bir adayın yanında tutum almadı. Dolayısıyla geri çekilmiş oldu. Oraya giden oyların büyük oranda Koray'a karşı itiraz eden oylar oldu. Sonradan anlaşıldı.
Evet yani dediğim gibi partinin iç dinamiklerini çok iyi bilmiyorum ama sadece şunu biliyorum. Yani Koray Aydın parti kurulurken partinin tırnak içinde finansörü olmasına da yaslanarak bir organizatördü. Teşkilatları o kurdu diye biliyorum. O teşkilatları kurmuş Koray Aydın'ın böyle bir kongreyi kaybetmesinin bir manası var. Demek ki ciddi bir husumet birikti. Zaten o kanatta Koray Aydın hakkında çok antipatik bulanlar çoktu zaten.
Normal zaten teşkilat gibi bir görevin başındaysanız uzun süre birisini aldığınız zaman onun da hedef haline geliyorsunuz ya da birini atadığınız zaman orayı bekleyen diğerlerinin gene hedef haline geliyorsunuz.
Yani o öyle açıklanabilir mi hikaye bilmiyorum. Sonuçta MHP ve yavrularının parti iç dinamikleri bizim normal bildiğimiz türde partileri çok andırmıyor. Başından itibaren andırmıyor. Yani orada başka türlü ilişkiler silsilesi var, hiyerarşisi var. Onu biliyorum yani. Partiyi çok iyi bilmiyorum ama partinin mimarisi hakkında az çok fikir sahibi. Yani Meral Akşener'in her şeye rağmen bir şekilde olaya hakim olduğu ve Koray Aydın'dan intikam aldığı söylenebilir diye düşünüyorum. Buradan Meral Akşener siyasette bundan sonra bir rol sahibi olabilir mi? Zannetmiyorum. Galiba böyle teker teker tırnak içinde dinozorları tasfiye etmeye başladı. Ben 2015'te başlar bu hadise diye bekliyordum.
Evet.
2024'te 10 yıl gecikmeyle başladı yani.
Evet, önce Kemal Kılıçdaroğlu gitti, şimdi Meral Akşener gitti. Sonbaharda da Temel Karamollaoğlu ayrılacak. Muhtemelen Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın durumu da tartışılır hale gelir. Zaten var mı yok mu şu anda soru işaretidir. Varlığından bile söz edilemeyebilir.
Yok.
Şimdi bu kongrenin şöyle bir durumu var. Ben Bahçeli genel başkan seçildiğinde oradaydım. İlk turda Bahçeli de gerideydi. Tuğrul Türkeş daha öndeydi. Sonra Bahçeli aldı. Burada da Musavat Dervişoğlu gerideydi ama kongreyi kazanmış oldu.
Kavgası gürültüsüz bittiyse o da bir göstergedir yani anlamlı bir şeydir.
Aslında çok olgun bitti. Seyirci yoktu. Burası belki eksi tarafıydı ama kongre boyunca konuşmalara karşı delegelerin tutumu, tavrı, adayların birbiriyle olan ilişkileri son derece normal, olağan, demokratik bir tabloyu ortaya koyuyor idi.
Yani bu iyi bir gelişme. Buna şükretmemiz gerekebilir yani. Ama hani ana hatları itibariyle bu kongrenin İyi Parti için ve genelde Türkiye için ne mana taşıyor olduğuna bakacak isek eğer, ben İyi Parti'nin içinden Akşener çıkmış olan İyi Parti'nin Türkiye'de ciddi bir ağırlık sahibi olabileceğine ihtimal vermiyorum. Ama bunu söylerken de hani Türkiye'nin şartlarını çok da doğru dürüst ölçebiliyor olduğumu da söyleyemem yani.
Şimdi şöyle bir ihtimal olabilir burada. Şimdi Koray Aydın teşkilatçı birisiydi ve belli bir yapı üzerine inşa etti. İşte ülkücü ve MHP geleneğinden gelenler üzerine. Şimdi o gidince partinin katı tarafı muhtemelen ortadan kalkacaktır. Bundan sonra İyi Parti her şekle kolayca teşkilatlar itibariyle girebilir. Yani Musavat bunu ne kadar gerçekleştirebilir belli değil ama mesela kısa bir sürede onun yerine bir başkasının gelme ihtimali bile hayata geçebilir.
Tamam yani, ama sonuçta tabanda bu hadisenin işte bir toparlanma yaratıp yaratamayacağını düşünecek olursak ben öyle bir ihtimal görmüyorum yani. Şimdi şöyle bakalım mevzuya. Ben 99'da, 99 sonrasında Türkiye'nin batısındaki siyasi oy tercihlerinin değişimini şöyle yorumlamıştım ki, yani bunu sandık sonuçlarına bakarak böyle yorumlamıştım. Yani tablo şöyle oldu. Bülent Ecevit Türkiye'nin batısındaki kendisine sosyal demokrat diyen ama aslında biraz ulusalcı, biraz milliyetçi, biraz devletçi olan, yani daha az şehirli olan kesimin oylarıyla yükseldi. Yani İzmir'in merkezinde değil de işte Menemen'de efendim ya da işte Manisa'da, Manisa'nın ilçelerinde falan yükseldi yani. Benzer şekilde Uşak'ın merkezinde değil de işte ilçelerinde yükseldi falan. Bu İyi Parti'nin kurulması döneminde MHP ile, yani Orta Anadolu'daki MHP ile Batı Anadolu'daki MHP'lerin ayrışmasına benzer bir haldi, CHP ile DSP arasındaki hal. Sonra o DSP MHP ile ittifak yaptı. Bir biçimde bu taban MHP'yi, o güne kadar MHP'yi pek de hayırla yad etmeyen taban, MHP ile ittifak döneminde MHP'ye yönelik antipatisini aştı, yendi ve DSP çözüldüğü zaman oralarda MHP yükseldi. Bizim şimdi ya da yani 2010'larda MHP diye hakkında konuştuğumuz hadise aslında geleneksel MHP oyları ile DSP'den MHP'ye transfer olmuş oylardı. Yani o dönemdeki DSP'nin oylarının bir bölümü CHP'ye döndü, bir bölümü MHP'ye gitti. Daha kırsal, daha kasabalı oylar MHP'ye gittiydi yani. Ben o tarihlerde MHP'ye bir sunum yapmak durumunda kalmıştım. MHP'li başkan yardımcılarına sorduğumda bilmiyorlardı yani. Ama MHP'nin aldığı oyların yarısı Balıkesir, Uşak, Fethiye üçgeninin batısındaydı. Geleneksel olarak böyle bir durum yoktu ama. Daha öncesinde, daha eskilerde, 90'larda böyle bir hadise yoktu. Şimdi o oylar ağırlıklı olarak o sosyal kesimler İyi Parti'ye geçmiş idiler ve bunlar son dönemde CHP'ye oy vermeye alışkanlık haline getirdiler mecburen. Yani partileri kah ittifak yaptığı için, kah işte ittifak sebebiyle seçime girmediği için, kah da bu AKP Erdoğan düşmanlığı nedeniyle bir yerde toplanma güdüsüyle o sosyal kesimler yeniden CHP'ye döndüler ve CHP'nin performansının arkasına yatıyor olan temel şeylerden bir tanesinin bu olduğunu düşünüyorum. Yani son dönemdeki artışın bunu sağladığını düşünüyorum. Dolayısıyla şimdi onları yeniden İyi Parti'ye döndürecek bir enerji ortaya konabilir mi Musavat Derlişoğlu tarafından? Bundan çok emin değilim. Yani
Ben
Akşener de
hiç zannetmiyorum. Kendisinden CHP gitmiş oyları İyi Parti yeniden alamaz. Musavat Derviş'in başkanlığında.
dolayısıyla da yani şimdi Akşener'in gitmiş olması durumunda biraz hani kendince borçluluk duygusundan da kurtulmuş olarak rahatlıkla onlar CHP'de kalacaktır diye düşünüyorum. İyi Parti'nin bu şartlar altında başka bir yerlerden oy devşirmesi de çok mümkün görünmüyor. Yani Musavat'ın AKP seçmenine AKP'den yılmış ama AKP'ye oy vere gelmiş olan seçmene alternatif bir şey olarak görünmesi de çok bana muhtemel görünmüyor. MHP'de kalmış olanlara bir cazibe merkezi olabilir mi? Bilmiyorum yani.
Koray Aydın genel başkan olsaydı MHP'den gelenlere cazibe merkezi olabilirdi MHP seçmenine. Hatta işte AK Parti'den MHP'ye gitmiş olan oyların da bir adresi haline gelebilirdi. Onları çekebilirdi bir ihtimal.
Tabii Koray Aydın birçok bakımdan fark yaratırdı. Onu olumlu yorum anlamında söylemiyorum yani. Ama Koray Aydın suyun üstünde kalmak için daha şiddet bir biçimde mücadele edecek bir adam profili çiziyor yani.
Evet.
Ama öte tarafından da bakarsak Koray Aydın kapalı kapılar arkasında beklenmedik işleri yapmaya da daha müsait bir adamdı. Bilemezdik yani. Koray Aydın'ın başkan seçilmiş olsaydı şimdi İyi Parti'nin bundan sonra hangi manevraları yapacak da olduğunu
Bilemez.
bilemez.
Musavat Dervişoğlu'nun da kapalı kapılar ardında çok fazla iş çevirme kabiliyetine sahip olduğu söyleniyor ama o kabiliyet tabanı sürükleyebilir mi? Ondan emin değilim. Koray Aydın onu yapabilirdi.
Evet. Bir ihtimal yani. O bilemiyorum ama sonuçta ben hani buradan sonra artık bir İyi Parti öznesinden söz etmenin çok lüks olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum yani tahminim böyle.
Peki
Şimdi
şey olabilir mi? İyi Parti bu haliyle İmamoğlu'na yakın ya da şeye Mansur Yavaş'a daha yakın bir çizgi izleyebilir mi?
yani izleyebilir de bunların bir manası olur mu Türkiye'de siyaset açısından onları bilmiyorum. Yani İyi Parti buradan itibaren, Musavat Dervişoğlu buradan itibaren bir şeyler yapacaktır da bu yaptıklarından bir Türkiye için Türkiye'nin güzergahında etki edecek bir şey çıkar mı? Ondan emin değilim. Ortada bir parti yok. Yani her şeye rağmen İyi Parti AKP'ye kıyaslayacak olursak, AKP ve MHP'ye kıyaslayacak olursak daha parti her şeye rağmen yani. Ama şimdi o partinin parti olmasını sağlayan Koray Aydın'dı.
Aydın.
Koray Aydın yenilmiş olduğu durumda ne oyun oynayacak şimdi partinin içinde bunu bilmiyoruz falan. Yani sosyolojik olarak da Türkiye'de şu anda yani İyi Parti'nin heyecanlandıracağı bir önemli olduğunu zannetmiyorum. İkisinden herhangi birisi kazansaydı zaten bu çok zordu da şeyi de bilmiyoruz yani şimdi İyi Parti grubunun buna ne reaksiyon göstereceğini de bilmiyoruz. Benim arkadaşlarımdan, lise arkadaşlarımdan birinin eşi mesela şey değildi, İyi Parti'ydi. Anladığım kadarıyla CHP'ye geçiyor. Şimdi böyle bir takım hareketlilikler de olacaktır diye tahmin ediyorum. Yani bazıları MHP'ye geçecektir, bazıları CHP'ye geçecektir diye de tahmin ediyorum. Olabilir yani en azından.
Şimdi bir bölünme olacağını gösteriyor. Çünkü 611 oy işte salt çoğunluğu etmiyor. 654 oy delegenin salt çoğunluğu. Orayı bile yakalayamadı. Onun altında kaldı. Dolayısıyla delegenin yarısından fazlası aslında yeni seçilen genel başkandan yana değil. Bu tablo çıkıyor.
Yani işte tekrar aynı noktaya dönüp durmak zorunda kalıyorum. Sonuçta o delege oyunları parti genel merkezinde yaşananların evet bir manası var da son tahlilde sahada İyi Parti'ye oy vermiş olan seçmenin derdi ne? Buna baktığımız zaman orada bir ışık görmüyorum. Ve milletvekilleri de delegeye bakmayacaklardır, şeye bakacaklardır yani kendilerine oy verenlere bir sonraki seçimde yeniden seçilebilir olmak en birinci öncelikleridir ve İyi Parti'de kaldıkları zaman
Seçelim.
yeniden seçilemeyecek olduklarını görürlerse ki göreceklerdir. O zaman dağılabilir yani. Yani bu ihtimal olarak görüyorum. Kamuoyunda da yani tamam bak şimdi Akşener gitti. Şöyle bir tablo yok yani. Kılıçdaroğlu gitti. Tamam şimdi CHP'ye oy verebilirim diyen bir kesim vardı. Akşener gitti şimdi İyi Parti'ye oy verebilirim diyen kimse yok yani. Ben şimdi şöyle şey yapayım. Ben 2008-2009'larda işte böyle muhtelif toplantılarda, yemeklerde, şurada burada ya bu Erdoğan, kalıcı Erdoğan'ı yenecek kimse yok. Geyikleri dönmeye başlamıştı artık. Ben de yani işte Erdoğan'ın aslında vasıfsız bir siyasetçi olduğunu, siyasetçi olarak vasıfsız olduğunu iddia edip duruyor idim. Bir derdimi anlatamıyordum yani pek. Sonrasında işte derdimi anlatabilmek için şeyi kullanmaya başladım. Yani şimdi bir Süleyman Demirel düşünün. 65 yaşında bir Süleyman Demirel çıksa Erdoğan ne kadar dayanır diye sorarak derdimi anlatmaya başladım. Akabinde de yani şimdi ama kimse yok ki Süleyman Demirel falan yok ki dendiğinde bir takım isimler ortaya atarak test yapıyordum. Mesela şimdi işte bir diyelim ki bir partinin başına İlhan Kesici geçse diye soruyordum. Pek bir hareketlenme olmuyordu toplulukta. Meral Akşener geçse dediğimde bir hareketlenme oluyor. Ben bunu İyi Parti kurulurken Meral Akşener'e de anlattım. Benim çok da bilmediğim bir sebeple, gerekçesini idrak edemediğim bir sebeple Meral Akşener'in bir karşılığı vardı. Yarattığı bir heyecan vardı yani. Hani ben de yaratıyor muydu? Yaratmıyordu ama benim açımdan benim kanaatlerim çok da belirleyici değildir. Yani ben zaten marjda kalmış bir adamım. Toplumun ana gövdesinin bileşenlerinin neyi neden istediğini tespit etmeye çalışmakla geçti ve bu hikayenin içindeki rolüm ve toplumun istediklerine bakıyorum yani. Böyle bakınca Akşener'in bir karşılığı vardı. Akşener o karşılığı doğru dürüst kullanamadı. Aldığı oydan daha yüksek bir karşılığı vardı. Daha erken geçseydi, sahaya çıksaydı daha ciddi bir karşılığı vardı. gecikti. İlaveten geciktikten sonra da oyunu
Oyun.
doğru oynamadı. Yani ben mesela o dönemlerde Akşener'le temasım yoktu ama ona yakın olanlar sordukları zaman diyordum ki MHP'de uğraşıp durmasın. Yani MHP'de genel başkanlık yarışına falan heveslenmişti ya hatırlarsın.
Evet.
Orada hemen MHP'de uğraşıp durmasın yani. Bu işte mahkeme sürüneceğine gitsin. Bir parti kursun veya mevcut bir partinin başına geçsin. Böyle bir karşılığı var diyor idim. Ama bunları da yapmadı. Böyle kendisini çok aşındıra aşındıra ve sonrasında da çok MHP'nin yedeği bir parti haline getirerek partiyi o karşılığı realize etmedi. Yani orada ciddi bir potansiyel vardı. Tekrar söylüyorum. Kamuoyunda ölçtüğüm zaman bu potansiyel vardı. Yoksa bende bir karşılığı yoktu yani. Sonra heder etti diye düşünüyorum. Sonrasında da zaten son dönemde de yani böyle durmadan dedikodu yapan, grup toplantılarında bile durmadan dedikodu yapan, durmadan ağlaşan, vay bana neler yaptılar deyip duran
Evet.
birisiydi. Böyle siyaset olmaz. Bunun da karşılığı
Bir sızlanma dönemine geçti son zamanlarda. O zaman da hepten kaybetti. Peki şimdi bu İyi Parti'nin de aslında büyük oranda fonksiyonunu yitirdiği gibi görüyoruz şimdi şu aşamada. Yanılabiliriz belki ama Meral Akşener'in de boşalttıktan sonra buralara heves eden yeni işte merkez sağ ve toparlarım gibi isimler çıkabilir mi? Ya da böyle bir sosyoloji var mı?
şimdi şöyle bir sosyoloji var. Yani mevcutların tamamından bıkkınlık getirmiş bir sosyoloji var. Bu sosyolojiyi öyle veya böyle bu sosyolojinin nabzını tutuyor olan benim gördüğüm yani işte İyi Parti'nin İstanbul İl Başkanı da Eskişehir İl Başkanı da Eskişehir Milletvekili adayı da falan yani sonuçta bunlar bu durumun farkındalardı ve eğer oralardan birisi çıksaydı yani üçüncü aday çıksaydı mesela İyi Parti'de bu İyi Parti'yi bir özne haline getirmeyebilirdi ama Türkiye'de başka yerlerde başkalarının bize gelmiş sıra deyip ısırmaya başlamasına bir katalizör olurdu. Şimdi zaten öyle bir hava var da hani İyi Parti'nin kongresi de buna bir katalizör olurdu. Benim şimdi gördüğüm Türkiye'de birçok tırnak içinde ikinci lig oyuncusu sıra bize geldi galiba duygusuna sahip.
Evet.
Buradan birçok kişi başını çıkaracak. Bu başını çıkaranların arasından birileri sahada kalacak, sahnede kalacak diye düşünüyorum. Türkiye kalırsa yani. Türkiye'nin ne olacağını bilmiyoruz. Çok çok kaygan bir zeminde oyun oynanıyor olduğunu bu hafta yaşadık yani. Birçok örnekte yaşadık. Yani Erdoğan'ın Irak ziyaretinden, işte Birleşik Devletler ziyaretinin ertelenmesinden, tut da böyle Azerbaycan-İran ilişkilerinden, Karabağ'dan Rusların çekilmesinden, Birleşik Devletler Kongresi'nin Ukrayna'ya parayı açıklamasına kadar sınırsız olay.
Bu saydığım gelişmeler içerisinde Türkiye Alman Cumhurbaşkanı'nın ziyareti var. O da aslında önemli, önemsiz gibi durdu ama 3 gün Türkiye'de kaldı. Hem de Erdoğan dışında pek çok kesimle de görüştü.
Ha, onun zaten başlı başına sembolik anlamları var. Yani adam önce İmamoğlu'yla görüştü. O arada yani programda yoktu. O gelirken veya geldikten hemen sonra bir de Mansur Yavaş eklendi. Yani şimdi bütün bunlar çok her birisi kendi başına anlam taşıyan şeyler. Senin dediğin gibi Almanya Cumhurbaşkanı'nın şimdi durduk yerde üstelik de Erdoğan Irak'tayken Türkiye'ye gelmesi veya tersini düşündüm. Almanya Cumhurbaşkanı gelecekken Erdoğan Irak'a gitmesi gibi şeyler. Şimdi bütün bunlar tuhaf işler. Dolayısıyla çok fırtınalı bir dönemde yaşıyoruz. Sadece ekonomi
Değil. Evet.
ile ilgili değil yani sıkıntılarımız. Birçok başka şey var ve buradan nereye doğru çıkacağız? Açıkçası hani
İstersen buradan biz Irak ziyaretine biraz daha etraflıca bakalım ve diğerlerini de bunun üzerinden biraz daha değerlendirelim. En sonunda vaktimiz kalırsa Özgür Özel Erdoğan görüşmesi bütün bu gelişmeler ışığında ne anlam ifade ediyor da birazcık değerlendiririz. Yüklü bir görüşme ziyaretiydi, Irak ziyareti. Bir kalkınma yolu var, petrol yolu var. Türkiye ile Irak arasında ve hatta Körfez arasında ve onun karşılığında da orada güvenliğin sağlanması gibi bir hedef var.
yani şimdi güvenliğin sağlanması öne çıkarıldı falan da daha önce konuştuk yani seninle. Sonuçta şimdi Irak devletinden, devlet gibi görünen şeyinden yani. Ya kardeşim bak benim böyle başım dertte. Bu sizin topraklarınızdan kaynaklanıyor. Hani yardım edin de bu problemi bir halledelim filan desem, dendi anladığım kadarıyla. Adamların kendilerinin zaten kendi toprakları üzerinde bir hakimiyetleri yok ki. İsteseler yapabilecek durumda değiller. Bir şey isteyip istemedikleri ayrı, isteseler bir şeyleri yapabilecek durumda değiller. Dolayısıyla bu güvenlik zaten beklenmesi yanlış diye düşünüyorum ama hani bir test edilmesi gerekiyordu galiba. Cumhurbaşkanı gitmeden önce işte ekipler gitti geldi bir yıl konuda mutabakat arandı ve yani gördüğüm kadarıyla dostlar alışverişte görsün hikayesiydi. Çünkü bir yandan da kulaklar başka yerde. Ankara'nın kulakları da başka yerde. Yani Ukrayna'da ne olacak, NATO'da ne olacak, Avrupa'da ne olacak, Biden'la görüşmede ne olacak falan. Bunların hiçbirisi hiç kimse için sonuçta net olan şeyler değil. Birleşik Devletler için de net değil, Putin için de net değil. Erdoğan Ankara için de net değil yani. Dolayısıyla da herkes kulakları tetikte bir şey belirlensin de o belirlenene göre pozisyon alın diyor gibi bir durum var. O yüzden hani fırtınalı bir atmosferde izliyorum. Dolayısıyla şimdi evet Irak'a gidilirken de bu planlanırken muhtemelen daha kafalar biraz daha netti. Ama Biden'ın işte Erdoğan'ı daveti vesairesi işte Ukrayna'daki durumun Putin'in lehine dönmesi gibi böyle görünür trendler vardı. Bu trendlerde bir değişiklik olunca Ankara'da da bir anlamda frene basıldı diye düşünüyorum. Irak'a girildiğinde frene basıldı. İşte ama orada sembolik şeyler yapıldı mı yapıldı. Yani Irak Kürdistan'da kimin tarafında olduğumuzu da bir kere daha tescil etmiş olduk eleğine karşı. Ama oraya gidenler Irak yönetiminin veya Irak Kürdistan yönetiminin PKK ile mücadelede Türkiye'ye dişe dokunur bir katkı verme kabiliyeti olmadığını herhalde biliyorlardı. Bu yol meselesi de yani durmadan ortaya bir takım yollar dökülüyor. Yakında galiba dünya yoldan ibaret olacak.
Bir türlü yeni İpek yolu kuramadık. Ne yapalım?
O yolda, yol meselesinde de işte anladığım kadarıyla böyle resmen alemin topraklarında yolun güvenliğini sağlama işinde kendi üstümüze almak gibi falan bir derdimiz var. Yani olacakmış gibi görünmüyor bütün bunlar. Ama bir dizi taşın yerinden oynadığı görünüyor. Irak dediğimiz devleti de sonuçta iktidar olabilmek için Iraklılardan değil, İran'dan
Bir anda.
ve Birleşik Devletler'den icazet almak gerekiyor.
Bu biraz da İsrail-İran meselesi alevlenince gelişti ve Türkiye sanki İran'la Amerika arasında bir arabulucu rol üstlenmiş gibi lanse edildi. Bir takım görüşmeler de gerçekleşti bu süre içerisinde. Sanki Türkiye Irak ziyaretiyle esasen İran'la bir müzakere yürütmüş gibi perde arkasında gibi de gözüküyor.
Yani bir yandan bu bölgeyi özellikle Irak Kürdistan'ı İran'a bırakmamak gibi bir mücadele var çok uzun süredir. Ama işte dediğin gibi yani bu İsrail meselesi nedeniyle İran'ın kazandığı pozisyon, Birleşik Devletler İran'ın kapı arkasında yaptıkları, ürettikleri denge politikası vesaire filan falan bizi oyunun dışında bırakmış idi. Şimdi yeniden masaya dönmeye de çalışıyoruz. Bir tarafından tablo böyle görünüyor. Yani bir yandan masaya dönmeye çalışıyoruz derken şeyi de azımsamayayım. Sonuçta bize rağmen de burada belli bir oyunu kurmak ne Birleşik Devletleri ne İran'ın becerebileceği bir şey de değil. Bize rağmen olmaz yani. Hani bir şeyler bize rağmen yapılamaz orada. Ama bizim ağırlığımızın zaman içinde sürekli her gün biraz daha erozyona uğradığı da görünüyordu. Ama işte sonuçta tablo o kadar karıştı ki yani bu İsrail'in zıp çıktılıkları üzerine işte Ukrayna'da işte yarın bitecek denen savaşın bu kadar zaman sürmesi vesaireler falan o kadar karıştırdı ki denklemi sadece bizim kafamız karışık değil yani görünen o ki Ankara'da da herkesin kafası karışık.
Mesela Ukrayna'da tam böyle Rusya kazandı denilirken, savaş bitiyor, artık Batı Ukrayna'yı yalnız bıraktı denirken, birdenbire Amerika işte 60 milyar doların üzerinde bir silah desteği ve kredi imkanı da sağladı ve bir de füze göndermiş. Hemen uzak menzilleri de vurabilecek şekilde ve onları kullanmış Ukrayna bir süredir. Devamı da geliyor şeklinde değerlendirme var. Yani orada da durum birden bir önceki aya göre farklı bir pozisyonda şimdi.
Evet yani bir önceki ay sonuçta Batı Ukrayna'yı terk etti. İşte Ukrayna Rusya ile masaya oturmak zorunda kalsın ve işte Rusya'nın işgal ettiği yerlerden çıksın. Ondan sonra bir barış vesaire falan olsun noktasına geldi Batı gibi bir hava vardı. Şimdi ama görünen tablo ne? Ukrayna Rusya'nın karşısında bir süre daha ayakta kalsın, biraz daha insan ölsün. Ama yani bu Rusya'nın biraz daha zayıflaması, biraz daha erozyona uğraması için ne gerekiyorsa yapalım noktasına gelinmiş gibi görünüyor yani. Savaşı kazansın Ukrayna gibi bir şey değil de savaş sürsün gibi bir şey yani yapılan iş. Dolayısıyla şimdi bunlar bir ay önce işte iyi kötü netleşmiş gibi görünen şeylerdi. Şimdi değişti.
Şimdi tam tersi, Belarus'un lideri barış istemeye başladı. O Putin'in sözcüsü gibi anlaşılıyor ya. Bu yardımdan sonra birdenbire o taraf, hadi masaya oturalım da bir an önce barış olsun havasını daha çok estirmeye başladı.
Evet, ama yani sonuçta Putin'in burada kazanımlarından geri adım atarak barış yapması çok kolay görünmüyor. Kendi kurduğu mimari nedeniyle yani çok kolay görünmüyor. Öte taraftan bakınca yani Çin'den de hiçbir istediğini alamıyor yani Putin. Yine öte taraftan bakınca ben bu savaş ilk çıktığında kendimce burada konuşurken demiştim ki yani bu savaş her durumda Rusya kaybeder. Yani kazansa da kaybeder. Şimdi görüyoruz ki Kazakistan vesaire gibi yani Ermenistan çok daha net bir biçimde Moskova'dan bağımsızlaşmaya başladı. Azerbaycan hakeza. Şimdi Kazakistan bir dakika yani ortada bir yeni durum var ve bu yeni imkanlar manasına geliyor havasına girdi. Dolayısıyla Rusya ciddi bir kayba uğradı. Hali hazırda ciddi bir kayba uğradı. Bu momentumu geri çevirebilir mi? Putin Ukrayna'da savaş kazansa da geri çevirebilir mi? Çok emin değilim yani. Bir yıl insanın bir yıl özledim bir tıkanlandı yani. Şimdi. Yani bu durumda herkesin karar vermesi güçleşti. Tercihleri belirlemesi güçleşti. Ve görünen o ki o yüzden işte Almanya Cumhurbaşkanı gelirken Irak'a gidiyoruz. Veya işte Hamas'a ev sahipliği yapmaya kalkıyoruz.
Erdoğan Amerika'ya gitmeden önce Hamas'a ev sahipliği yapıyor. Burada görüşüyor liderleriyle.
Evet. Ve bu arada da işte Birleşmiş Devletler ziyareti olacaktı, olmayacaktı tartışmaları oluyor ve İletişim Başkanlığı'nın gıkı çıkmıyor. Bu tartışmalar yapılırken bir şey söyleyemiyor yani. Niye söyleyemez? İletişim Başkanlığı bu durumda bir şeyi niye söyleyemez? Çünkü evet yani o da bilmiyor. Gidilecek mi gidilmeyecek mi? Yip o da bilmiyor. Çünkü arka planda anlaşılamıyor ki işte bu görüşmeden bir şey murad ediyordu olan özneler bir dakika şartlar değişti durumundalar yani. Herkesin şartları değişti. Birleşik Devletler'in içinde hani sen iki gündür bana anlatıp duruyorsun ya yani Birleşik Devletler'in içinde olağanüstü bir kaynaşma var.
Evet, oraya gelmeden istersen şeyi bitirelim. Bu Ermenistan'dan niye çekti Rusya askerlerini? Türkiye ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında bir sıcak iklim oluşsun diye mi? Yoksa kendi mecburiyetinden dolayı mı?
Yok teknik olarak gerekçesi kalmadı ki. Yani Karabağ statüsü değişince yani Ermenistan Karabağ'dan vazgeçtiği zaman Karabağ'da Rus askeri kalmasının bir gerekçesi kalmadı. Ve yani hani bir görünür jest olarak ne haliniz varsa görün demiş oldu ama öte yandan muhtemelen CHP'de askere de ihtiyacı var yani. 200 kişi bile olsa askere ihtiyacı var. Orada da başka bir takım denklemler yani İran orada da bir oyun kuruyor. Öyle görünüyor yani. Azerbaycan'la Ermenistan'ın arasında Ermenistan'ın yanında yer alıyordu olan İran. Stratejik gerekçelerle de zaten İran için doğrusu o. Üstelik bunun üzerine taktik gerekçeler de bilmişti. Çünkü İsrail Azerbaycan'ı destekleyip duruyordu. Şimdi normal şartlarda İsrail-İran hadisesi kızışmış iken en beklenmedik şey İran'la Azerbaycan arasında bir yumuşama yani. Ama şimdi öyle bir yumuşama da oldu. Yani her şey iç içe.
Suudi Arabistan'la da İran arasında yumuşama oldu. İlk defa işte Umre'ye gidiyor. 9 yıldan sonra İranlılar buraya izin verdi Suudi Arabistan.
Yani onu şimdi şöyle ille de bu tür şeylere çok mana yükleyeceğiz ya. Şimdi ona şöyle mana yükleyebiliriz. Yani İsrail karşısında İran Müslümanların bir kalesi olarak görünüyor. Muhtemelen Suudi Arabistan'ın kendi içinde de işte İran'a karşı bir ekstra sempati oluşmuş olması da ihtimal dahilindedir. O halde şimdi biz İran'la yumuşayalım ki kendi tabanımız, kendi milletimiz neyse o deki gazı alalım filan demiştir diyelim hadi yani. Ama şimdi işte İran'la Azerbaycan'ın arası niye iyileşsin yani? Şimdi birçok sebeple bu anlamsız ama oluyor yani
Ama
demeye çalıştığım şey bu.
Çin belki bir takım perde arkasında işler yapmış olabilir. İran'la Suudi Arabistan'ın yakınlaşmasını istedi. ve işbirliğinin sağlanması için bir arabuluculuk yaptı. Yakınlaştırdı İran'la Suudi Arabistan'ı. Belki benzer bir şekilde Çin, İran ile Azerbaycan'ın da yakınlaşması için çaba harcamış olabilir. Bir arabuluculuk yapmış olabilir.
Ya şimdi sonuçta tablo şöyle bir şey anladığım kadarıyla. Biz gençken Birleşik Devletler'in ve Batı'nın daha genel olarak onlardan nefret eden özneler, yani işte Mısır'ından Türkiye'sine, Arap dünyasından Afrika'ya, Hindistan'la herkes bir biçimde işte Amerika'nın antikoru diye Sovyetlere bir köprü atıyor. Yani komünist olduklarından değil yani. Yani Nasır komünist falan değildi ama işte sonuçta tablo böyle gelişiyor idi. Güney Amerika'da bir ülke böyle damladı yani. Şimdi de aslında İran'la Suudi Arabistan'ın arasının yumuşaması hem İran'ın hem Suudi Arabistan'ın teknik olarak bakarsan istemeyeceği şeyler. Ama ortak düşmanları vardı. Yani Birleşik Devletler'in Suudi Arabistan'ın yeni stratejisinde ayak bağı olduğu, dengelenmesi gerektiği aşikardı Suud yönetimi açısından. İran zaten şeytan olarak tarif ediyor Birleşik Devletleri. Dolayısıyla şimdi Birleşik Devletler'den uzaklaşma motivasyonu asıl tayin edici olan benim açımdan. Çin burada Amerika'nın ötekisi durumunda olduğu için bir zemine sahip. Onu da çok böyle Sovyetlerin olduğu gibi çok hevesli kullanıyor olduğunu da zannetmiyorum. Dolayısıyla burada bir rol oynamış mıdır? Tahmin etmiyorum. Yani İran'ın kendi iç dinamikleri Azerbaycan'ın bölgede Ermenistan karşısında çok bariz bir üstünlük sağlaması gibi şeyler, faktörler önemlidir. Ama araya mesela Putin girmiş olabilir yani. Burada yani Rusya'nın menfaatleri açısından Rusya'nın artık oynayamayacak olduğu oyunu başkası oynamaktansa İran oynasın, Rusya Moskova'nın içine gelir diye düşünüyorum. Gibi yani her halükarda bunların arka planını bilmiyor olsak da net toplamda asıl işaret etmeye çalıştığım şey olmaması gereken şeyler oluyor. Ve bunların hepsi bu geçtiğimiz bir hafta içinde filiz verdi. Oradan buradan böyle birçok şey belirdi. Ne olacak, nereye doğru gidiyoruz? Öngörmek çok kolay değil. Bu nereye doğru gidiyor olduğumuzun bu kadar öngörülemez olduğu bir durumda da Türkiye'de böyle bir siyasi, zayıf bir siyasi iktidar, yani siyaseten zayıflamış ama devlet gücünü elinde tutuyor olan bir iktidar tehlikeli görünüyor bana. Göreceğiz bakalım.
Evet, mesela öyle olaylar oluyor ki işte Erdoğan Özgür Özel genel başkan seçildiğinde muhtemelen tebrik etmedi. Ama Musavat Dervişoğlu seçilince telefon açarak hem de daha konuşması biter bitmez teşekkür konuşması tebrik etti. Demek ki beklenmedik şeyler olabiliyor. Bunu da onların içerisinde sayabiliriz. Ama asıl Amerika Birleşik Devletleri'nde beklenmedik şekilde bir İsrail...
İstersen oraya geçmeden madem bu beklenmedik şeyler hikayesine geçtiğimiz hafta en çok konuşulan mevzulardan bir tanesi Bahçeli'nin videosuydu.
Videosu da var, evet.
İstersen önce bir
Evet, evet Ferdi Tayfur'un şarkısı eşliğinde beklenmedik bir şekilde bir mesaj geldi MHP Genel Başkanı'ndan. Spor yaparken düşmüştü. Yürürken işte Ferdi Tayfur'un dillendirdiği işte eski bir dostundan çok fazla yüz bulamamış bir hali ona biraz serzenişte bulunan sözler içeren bir şarkıyı söyledi. İşte bu herkes kendisine göre yorumladı. Kimisi İyi Parti kongresine yönelik bir mesaj dedi. Kimisi hemen yekten Erdoğan'la işte arasını açmaya yönelik ondan uzaklaşacak diye baktı. Kimisi işte genel olarak ülkücülere yönelik bir şey. Kimisi biraz veda gibi geldi dediler. Spor yapıyor artık siyasetin dışına çıkacak. Bir de meclise de gitmemişti. Bir gün önce 23 Nisan'ın toplantısı vardı. Akşam resepsiyon vardı oraya katılmadı. Bütün bunlar birleşince herkes kendine göre bir değerlendirmede bulundu. Dolayısıyla bir mesaj vermeye çalıştı ama galiba kimse o mesajı anlamadığı için de herhalde bir mesaj olmadı ortada.
evet, yani kimsenin bilmediği bir dilde konuşmuş
Evet.
oldu. Sonuçta tablo böyle ortaya çıktı. Şimdiye kadar da böyle bir takım atraksiyonlar yapıyordu. İyi kötü herkes kendi mesajını alıyordu. Burada bizim bilmediğimiz, yani kamuoyu dışında bir yere konuşmuş olabilir mi? O mesajı anlamış olan birileri olabilir mi? Bir ihtimal olabilir. Aslında zaten bizim anlamamız umurunda değildir. Anlaması gereken birileri vardır ve onlar anlamıştır. Böyle bir ihtimal olabilir ama hani bunda da konuşalımın arkasında yatan şey, ben öyle veya böyle AKP ile MHP'nin arasındaki ilişkilerin muhtelif sebeplerle zaten bıçak sırtında olduğunu düşünüyorum. Yani yeni bir şey değil bu. Uzun süredir böyle. Bu ipten bir köprünün üzerinde idare ediliyor. İki tarafın da ihtiyacı olduğu için mecburiyetten katlanılıyor olan bir şey bu. Yani zoraki sürdürülen bir evlilik bu yani. Arada bir sevgi yok. Net bir biçimde bir şirket ortaklığı var ve o yüzden sürdürülmesi gerekiyor. Ama tablo böyleyse ve demin sözünü ettiğimiz türden bir takım radikal kaymaların olduğu bir dönemde pekala ilk topun ağzına gidecek ilişkilerden bir tanesi de AKP-MHP ilişkisidir.
Evet.
Dolayısıyla şimdi Erdoğan'ın Musavat Dervişoğlu'nu tebrik etmesinin filan işte o başka bir herkesin anladığı bir herkes aynı şekilde anladığı bir sinyal olabilir yani. Yani şu olabilir bak kardeşim sağlam durun milletvekili şeyine de sahip çık. Yarın öbür gün sizi iktidar ortağı olarak düşünebiliriz. Dolayısıyla işte İyi Parti milletvekillerinin sağa sola saçılmasını önüne geçmek gibi bir muradı olduğunu söyleyebiliriz yani burada.
Evet, yani zaten yakın ya da ortak olduğu bir partiye, koalisyon ortağı olduğu bir partiye böyle hemen tebrik mesajı gider, telefon açılır. Muhtemelen Devlet Bahçeli 18 Mart'ta MHP Genel Başkanı seçildiğinde bir telefon gitmedi herhalde. Ya da gittiyse de bu kadar erken bir tebrik telefonu gitmemiştir.
Onları bilmiyorum ya yani. Belki Özgür Özel de aramıştır. Onları da bilmiyorum yani. Ama net toplamda şimdi hikaye yani programın başından beri internet izin verdiği ölçüde sıraladığımız göstergeler ne kadar her şeyin tehlike altında, risk altında olduğunu gösteriyor. Bunların arasında AKP MHP ortaklığı da var. Şimdi 10 gün kadar sonra işte şey var. Sinan Ateş davası ile ilgili bir takım gelişmeler olma ihtimali var. Gerçi işte ama aynı günlerde bir de Beyaz Saray ziyareti olacaktı. O ertelendi. Hangi tarih ertelendiği de belli değil. Ama net toplamda arka planda birçok oyunun oynandığı ve birçok hamlenin yapılıyor olduğu görülüyor. Böyle bakınca hani Bahçeli'nin o sitemli videosu eğer bir de bir şeye yorulacaksa Erdoğan'a ayağını denk at deme videosu olabilir. Yani daha doğrusu şöyle, Erdoğan'a ayağını denk at diyecekse bunu başka türlü söylemiştir zaten Erdoğan'a. Bu defalarca konuşulmuştur zaten kendi aralarında. Ama kamuoyuna bak ben Erdoğan'a ayağını denk at diyorum. Orası burası oynuyor yani Erdoğan'ın.
Ya şunu
Neden
diyordur, biz çekiliyoruz mesajı da olabilir. Hani spor yapmak biraz işten güçten ayrılmak, kendine vakit ayırmak anlamına gelir ya, sağlığına sıhhatine dikkat etmek gibi. Bir de resepsiyonda gitmediği için biz artık bu işbirliğinden vazgeçeceğiz. Kendi tabanına bu mesajdır. Aman ha, sakın dağılmayın, yanlış anlamayın. Bugüne kadar ne yaptıysak sizin için yaptık. Şimdi gene sizin için yapacağız gibi bir mesaj da olabilir.
tabanına sizin için yaptık de sizin tanrınız olan devlet için yaptık.
Evet. Biraz değişen işte öyle.
Sonuçta tekrar aynı noktaya geleyim. Yani bu kadar her şeyin her şeye karıştığı bir dünyada böyle bir iktidar mimarisiyle baş başa kalmak zorunda kalmak bana çok ürkütücü görünüyor. Çünkü bizim devletimizin her şeyi güvenlik, öncelikli olarak güvenlik penceresinden okuyan devletimizin burada çok rayından çıkabilecek olduğundan korkuyorum yani. Umarım yanılıyorumdur. Umarım korkularım mesnetsizdir yani. Bir şeyim yok. Elimde hani böyle bir işaret yok da biz bu tür durumlara her düştüğümüzde devletimiz olağan dışı şiddet şeylerine müracaat etti. Bu sefer de olabilir diye korkuyorum yani.
Mehmet Uçum gibi bir yere yazmıştır diyorsun. Hemen harekete geçebilir.
Yok yani devlet sonuçta öyle bir yere yazıp da teker teker hesap soran bir şey değil. Topyekün yani kurdun yanında yaşını yakan bir şey ve genellikle de kurular yanmıyor. Yani bizim devletimizin müdahalelerinde kurular genellikle yanmıyor. Yani 7 Haziran 1 Kasım arasında telef olanların çok büyük bir bölümü yaştı. Kurulara da hiçbir şey olmadı yani.
Evet. İstersen Amerika'ya geçelim buradan. Üniversitelerde yeniden bir hareketlenme oldu. Columbia Üniversitesi'nde başladı önce. Onun rektörü de Mısırlı bir kadın. Nimet Şerif diye galiba. Kongrede bir sorguya çekildi. Orada kongredenin üyeleriyle yakın bir pozisyona düştü ve dönüşte de işte eylemin bitirilmesi için polis çağırdı. Hukuk fakültesi de ona itiraz etti. Niye teslim oldun filan diye. Hocalar da kelepçelendi, ters kelepçe götürüldü. Ama tabii bu eylemler birdenbire pek çok üniversiteye yayıldı Amerika'da. Galiba başka ülkelere de gitti. Fransa, İtalya, Avustralya, Mısır gibi o ülkelerin üniversitelerinde de var. Ve artacak gibi de duruyor önümüzdeki süreçte. Galiba 68'den bu yana dünya genelinde aynı konu etrafında bütün üniversitelerin eyleme geçtiği nadir durumlardan birisiyle karşı karşıyayız.
Evet, 68'i andıran bir durum var. Bazı bakımlardan 68'i aşan bir durum var. Sorun şu, 68'deki toplum yapısı yok. Yani şeyi bilmiyorum. Sonuçta Birleşik Devletler'deki bu tırnak içinde gençlik hareketleri kamuoyunda sempati yaratıyor mu? Hangi kamuoyunda ne kadar yaratıyor mu? Bunu kestiremiyorum, bilmiyorum yani. Ama şunu biliyoruz, 68'de gençler harekete geçtiklerinde genel olarak en azından kendi mensup oldukları kesimler, yani şehirli kesimler tarafından sempatiyle karşılanmışlardı. Kaldırımları söküp polisi atıyor iken Parisli gençler, Parisliler onlara sempati duyuyor, onları koruyor, kolluyor idi. Yani bizde Gezi'de söz temsili, Gezi hareketleri nerede olursa olsun toplumun geniş bir kesimi polis onlara kovaladığında kendi kapılarını açtılar. Şimdi benzer bir durum ortaya çıksa nasıl davranılır? Bunu bilmiyorum. Ya da Türkiye'nin neresine nasıl davranılır onu bilmiyorum. Büyük ihtimalle işte o dönemde gençlere sempati duyanlar hala o sempatiyi sürdürüyorlardır da, ama bu sempatiyi göstermek konusunda aynı naifliği sergilerler mi? Ondan emin değilim. Birleşik Devletler'de ve Avrupa'da bu iş nasıl onu da bilmiyorum. Yani İsrail propagandası ne kadar çalışıyor? Çok çalışıyor olmasa devletler bu kadar zırvalayamazlar gibi geliyor bana.
Ama
Ama yani
muhtemelen içerisinde Yahudi olanlar da var. Yani İsrailli pek çok vatandaş da var ve onlar da açık bir şekilde İsrail'e karşı tutum alıyorlar.
ya şimdi Harari bile şey demiş, yani sonuçta
Tabii.
Netanyahu İsrail'i bitirecek de demiş. O bile o noktaya gelmiş yani. Başlangıçta işte benim
Destek olmuştu. Başlangıçta destek olmuştu Netanyahu'nun bu saldırısını.
Akrabalarım işte dolaba saklanmak zorunda kaldılar falan yazmıştı. Şimdi onun geldiği nokta bile bu. Ve evet, yani sonuçta sen, ben, sadece biz değil, yani herkes üç aşağı beş yukarı biraz meseleye serin kanlı kafa yoran herkes Netanyahu'nun yok ettiklerinden en çok zararı görecek olan İsrail devleti olduğunu zaten en baştan teşhis etmiştik yani. Ve evet, o tablo oraya doğru gidiyor. Ama sorun şu, sonuçta o öznenin işte oynadığı bir oyun var ve Birleşik Devletler'de bu üniversitelerdeki hareketlenme aynı zamanda zaten var olan bir fay hattını da tetikliyor. Yani üniversitelerden, üniversitenin temsil ettiği şeylerden zaten nefret eden ve işte bu nedenle Trump'ın peşinden sürüklenen geniş bir kesim var. Ve bu üniversitedeki hareketlenme o geniş kesimi daha İsrailperest veya işte daha demokrat düşmanı hale getirebilirdi. Getirmiş olabilirdi. Onu da bilmiyorum yani. Ama
Genellikle tabii iki yakada, Batı ve Doğu'daki üniversitelerde eylemler var. Bir Ohio'da var galiba. İçerideki üniversitelerde çok
yok
fazla bir
yok,
şey yok.
Texas'ta bile var yani sonuçta.
Texas'ta da var.
Hem cumhuriyetçi olan yerlerde bile var
Texas.
sonuçta. New York Times eylemlerin olduğu haritaları, yerlerin haritasını yayınlamış. Yani bütün Birleşik Devletler'de var yani. Evet, dediğin gibi Ohio'da daha şiddet ve işte Doğu ve Batı kıyılarına daha şiddet, ama yani her yerde var. Bu zaten var olan tırnak içinde sınıfsal, yeni sınıfsal şeye denk geliyor bir açıdan. Bunu demeye çalışıyorum. Yani sadece üniversitelerle sınırlı ve üniversitelerin temsil ettiği değerler demokrat değerler. Üniversiteler peyderpey cumhuriyetçilerin elinden, yani cumhuriyetçilerin dışlandığı demokratların kalesi haline gelmiş olan yerler Birleşik Devletler'de. Dolayısıyla şimdi bunun karşı tarafta, yani Trumpist kesimde ne tür reaksiyonlar doğurduğunu bilmiyorum yani. Ama onları hesaba katmayacak olursak, evet, bu İsrail azgınlığı karşısında Birleşik Devletler'de ve oradan yayılarak Avrupa üniversitelerinde bir şey çıkması sevindirici. Ve bizim de kendi hesabımıza, tarafımızı belirlememizi kolaylaştırıyor yani
Evet.
sonuçta.
Fakat tabii bu süreçte Türkiye'deki herhangi bir üniversiteden buna benzer bir eylemin çıkmamış olması da doğrusu şaşırtıcı.
Reisimiz bizim Hamas'ı Kuva'ya eşitledi ve de işte Hamas'a da ev sahipliği yapacak büyük ihtimalle. Dolayısıyla da üniversitelerin ekstra bir reaksiyon göstermesine ihtiyaç yok yani. Bizim yani Erdoğan rejimini yanlış anlamanın arkasında herkes her iki tarafında yanlış anlamasının en çok göstergelerinden bir tanesi bu yani. Yani Erdoğan sonuçta işte başörtüsünü bahane eden, şunu bahane eden, bunu bahane eden ve bu bahanelerle sokakta direniş sergileyen insanların ya da sergilemek isteyen insanların sırtında yükseldi ve 2013'ten bu yana Erdoğan devleti, Erdoğan'ın mülkiyetine geçirdiği devlet bırak öyle sokakta bir ya da üniversitede bir direniş sergilemeyi, ağzını açmayı imkansızlaştıracak bir devlet.
Ama bu
Yani
direniş devlete karşı olmayacağı için, Erdoğan'a karşı olmayacağı için
tam da bu yüzden
yapamıyorum.
yani tam da bu yüzden diyorum yani Erdoğan'a karşı olmayacak olsa bile sokağa karşı direnci olan bir devlet Erdoğan devleti. Yani Erdoğan'dan önce devlet senin dediğin gibi hiç değilse kendisinin zaten istediği şeyi yapması için sokağa teşvik bile edebilirdi yani.
Demirel yapardı böyle, Amerika'dan bir heyet geldiğinde ona karşı birazcık elim güçlensin diye gençlerin anti Amerikan gösteri yapmalarından memnun kalırdı. İsterdi yani.
Onun dışında da yani işte hani diyelim Cumhuriyet mitingleri vesaire gibi şeylerde devlet kendisinin derdini sokağın dile getirmesini teşvik edecek işler yapardı yani. Devlet dediğimiz şey yani Erdoğan'ın mülkiyetine geçmemiş haliyle devlet dediğimiz şey hükümeti zor duruma düşürmek için hükümete karşı elini güçlendirmek için bu tür şeyleri yapardı. Şimdiki devlet öyle değil yani bu tam böyle antika bir devlet şeyin devleti yani.
Uysal devlet.
1930'da
Uysal devlet. Uysal diyorum, uysal. Hiçbir itirazı yok devletin artık. Siyasetten uyumlu halde.
kendisi dışında yani bir şey yapılacaksa bunu Erdoğan yapacak yani. Sen ben sokağa çıkıp yapmayacağız. Ya da işte böyle İsrail protestosunu Erdoğan'ın organize ettiği bir mitingle işte şeyde Eminönü'nde köprüde yapacağız. Evimize çekileceğiz. Yani her şeyi kontrol edecek. Onun kontrolünün dışına çıkma potansiyeli olan veya başka birisinin rol alma ihtimali olan her şeyden, her şeyi imkansızlaştıran absürt bir Erdoğan rejimi var ve Erdoğan yandaşları da Erdoğan yanlış değerlendiriyor. Yani adamın böyle başka bir takım dertleri falan yok. Her şey kendisinin kontrol altında olmasının dışında hiçbir derdi yok. Dolayısıyla da evet yani Erdoğan lehine olacak olsa bile Türk üniversitelerinde bir şeylere izin vermez. Yani imkan vermez. Korkuyor adam. Adam görecek en korkak adam. Bundan kahraman yaratılıyor. Karşıdakiler de bundan yine kahraman yaratıyor. Yani korkak bir adam bu. Dalganın üzerine binip de sörf yapmayı bilmiyor. Ancak kendisi dalgayı kendisi yaratırsa, hiç kimsenin üzerine sörf yapmayacağı dalgayı kendisi yaratırsa ancak o zaman kendisini emniyette hissediyor. Zaten dalga olmasını istiyor. Yani denizde oynamayalım, havuzda oynayalım ve burada da dalga olmasını istiyor. Hep böyleydi adam da. 2013'ten sonra bunun imkanlarını ele geçirdi ve işte bak sana başka bir gösterge söyleyeyim ya. 15 Temmuz kutlamaları ne oldu?
Bitti.
Yani geçen sene falan yani pandemi bahane edildi. 15 Temmuz kutlamaları da buharlaştırıldı yani. Yani kontrollü bir biçimde devletin yaptığı ve işte bak vatandaş nasıl demokrasisine sahip çıkıyor geyikleriyle anlatılan şeyden bile korkuyor adam.
Evet.
Dolayısıyla Türkiye'de olmaz.
Bu Alman Cumhurbaşkanı'nın gelişi, yani Cumhurbaşkanı sembolik bir kişi orada, icranın başında değil. Biraz turistik ziyaret gibi ama onu çok aşan bir şey oldu. Bir kere dönerle geldi. Hani Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkisini, o işçilerin gidişini falan anlatarak yakın durmaya, kamuoyuyla yakın durmaya çalıştı. İşte şeyle görüştü, İmamoğlu'yla, siyasetçilerle, yani kazananlarla muhalefeti. İşte Orhan Pamuk'la görüştü, onunla buluştu. Antep'e gitti. Orada gerçi daha önce yardım ettikleri bir yer için oranın durumuyla ilgili de gitti ama pek çok yerde ziyaret etti. En son da Erdoğan'la görüştü.
Benim açımdan çok anlaşılmaz bir şey. Almanya'nın bir şey yapması gerekiyordu. Bu işte Türkiye'den Almanya'ya giden işçilerin bir yıl dönümü, 60. yıl dönümü. Böyle bir şey.
Daha fazla bir yıl dönümü. 63'te gittiler ilk.
Yani işte o bahaneyle ve bir anladıkları bu döner geyiği de test etti. Yani en azından Alman medyası bundan pek haz etmedi. Yani Türkiye'de alay mevzu oldu iddiasıyla bu işten pek haz etmedi ama yani işte kendi içinde böyle sembollerle konuşuluyor dünyada işte böyle Türk-Alman ilişkilerinin sıcaklığının göstergesi olarak döner adama ya da adama ekibine cazip görünmüş.
Ama orada Türkiye'den o ilk giden işçilerden birisinin işte patron olması, orada da döneri işletmesi, döner satan mutfaklar işletmesi ve artık bizim de milli yemeğimiz oldu. Biz bunu benimsedik. Artık birleştik mesajı da veriyor. Türkiye'ye sempatik gelebilecek bir yönü de var yani o işin.
Zaten döner sahiden de öyle oldu yani. Yani ben bir Alman firması, Alman high-tech firması bu coğrafi bilgi sistemlerinin ilk örneklerinden bir tanesini kuruşunu anlatan bir belgesel vardı. O belgeselde dumura uğramıştım. Yani. Durmadan döner yiyorlar. Ya biz hamburger yiyoruz, onlar döner yiyorlar yani fast food olarak. Yani kimsenin bize bir mesaj geçirmeye çalıştığı bir belgesel değil yani. İşin tabiatı o ve o tabiat içinde hani bize gözümüze sokmuyor. Ama görüyorsun ki hep döner yiyorlar yani. Anladığım kadarıyla evet döner. Muhtemelen Türkiye'den daha çok tüketiliyor şeyde Almanya'da. Böyle bakınca bir milletin beslenme alışkanlıklarında bu kadar ciddi bir kayma ortaya çıkmış ise evet yani o kaymanın sebebi önemli bir şeydir. Adam da bunu önemsiyor. Önemsemiş. Ekibi bunu önemsemiş besbelli. İşte ben baktığım zaman bana şık görünen bir hikayeydi yani yanına 60 kilo döner alıp gelmesi. Burayı geçecek olursak bende bariz kalan şey şu ki Almanya demiş oluyor ki bak kardeşim biz burada İmamoğlu'nu tanıyoruz artık. Türkiye'nin iç kamuoyuna bu mesajı vermek artı İmamoğlu'na da bir tür güvence vermek gibi. Ben öyle okudum yani
Evet.
bu ziyaret. Ama işte ne olduysa oldu orada. Ya bir dakika bak sadece İmamoğlu'yla olursa olmaz. Bizim başımız derde girer dendi. Hikayeye bir de Mansur Yavaş eklendi. Bu da anlamlı bir şey. Yani Türkiye'de eğer İmamoğlu Erdoğan sonrasına geçebilirse Türkiye olarak geçebilecek olursa ve burada İmamoğlu bir oyuncu olarak temayüz edecek olursa görülen o ki İmamoğlu'nun önüne çıkarılacak olan alternatif başka birisi olmayacak. Damat olmayacak, Erdoğan'ın kendisi olmayacak. Mansur Yavaş olacak yani. Ben kendi hesabıma bunu gördüm. Yani iç direnç, cin icadı Mansur Yavaş'la da görüşeceksin oldu. Erdoğan da mesajı aldığını bence hani niye döner yok dendiğinde o İstanbul'da bitmiş demek de gösterdi yani. Döner
Evet.
İstanbul'daydı yani. Döner İmamoğlu'naydı ve Ankara'ya kalmadı yani.
O mesajı vermiş oldum. Buradan istersen Özgür Özel ve Erdoğan görüşmesi olacak. Tarih henüz netleşmemiş olsa bile artık yakın bir zamanda olacağı açık. Bu görüşme bir anlam ifade ediyor mu? Nezaketi ötesinde olacağı zaten söyleniyor. Ama bir işbirliğine dönebilir mi? Yani birlikte bir anayasa değişikliğine, kısmen bir anayasa değişikliğine gidebilecek kadar, hatta bugünkü Dervişoğlu'nun kazanmasından sonra yapılan telefonla birlikte İyi Parti de işe dahil olduğu zaman kolaylıkla hallolabilecek bir değişiklik mümkün gibi gözüküyor.
Yani bu kapsamda şeyi de atlamayalım. Kılıçdaroğlu'nun sarayla müzakere edilmez
Mücadele.
mücadele geyiğini yani oradan Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışına karşı Özgür Özel'in son derece sert, hedefsiz değil ama son derece sert bir biçimde cevap vermesi de bir şeylerin yani aslında her şeyin ne kadar bıçak sırtı olduğunu göstergeleri arasında bunlar da var zaten. Ben şimdi Özgür Özel'in Erdoğan'la görüşmesini durmadan Özgür Özel'in gündeme getirmesini ya da Özgür Özel tarafının gündeme getirmesini itici, rahatsız edici ve yanlış buluyorum. İzleyicilerden birisi bundan rahatsız olmadığını söylemiş. Yani tabii herkesin algısı kendisine. Ben Özgür Özel'in elini zorlaştırdığını, pazarlık gücünü azalttığını düşünüyorum. Bunu durmadan Özgür Özel'in dile getirmesini. Senin dediğin gibi bir şeyler gündeme gelecekse yani anayasa değişikliği için CHP'den destek istenecekse filan söz temsili bu görüşmeyi asıl talep etmesi gerekiyor olan Erdoğan. İhtiyaç sahibi olan Erdoğan yani. Dolayısıyla onun dile getirmesini sağlayacak şekilde davranılması gerekir. Yani bu Özgür Özel'in bir lütufta bulunacağı bir şeydir. Durmadan görüşeceğiz laflarının ve işte o görüşmede şunlar konuşulacak laflarının CHP kanadından gelmemesi gerekir. Benim kanaatim budur yani. Ama şimdi şu CHP'nin Erdoğan tarafından gündeme getirilecek bir anayasa değişikliği talebini desteklemesi kolay bir iş değil bana kalırsa. O anayasa değişikliği talebi muhtemelen mevcut devlet mimarisini tahkim etmek üzere bir şey olacaktır. En azından yani Erdoğan oraya doğru çekmeye çalışacaktır. Elinde çok fazla müzakere imkanı yok yani Özgür Özel'in bu anlamda. Karşı tarafta Erdoğan istediğini yapmaması için gerekli bir tahkimat yapması gerekiyor. Siyasetten bunu becerebilecek mi? İşte bu tür durmadan kendisinin konuşması bu konularda bana siyasetten bunu beceremeyecek duygusu uyandırıyor. Umarım yanılıyorumdur. Türkiye'nin bu konjonktürde şu şartlar altında anayasayı değiştirmemesi gerekiyor benim kanaatime göre. Yani biz buradan bir anayasayı değişikliği yap. Anayasa değişikliği mi yeni anayasa mı o da zaten meçhul de. Yeni anayasayı zaten hiç yapmaması gerekiyor. Yeni anayasa yapmanın şartları yok Türkiye'de. Anlaşılan o ki Erdoğan işte bu %50 artı bir
Ben memnun
tuzaktan
değilim.
çıkmak için bir takım manevralar yapacak. Onu CHP'ye rağmen yapacak olursa o tuzağa kendisi yine düşecektir. Ama CHP'nin desteğiyle yapacak olursa bir kere daha kendisine bir can suyu verilmiş olur diye düşünüyorum. Ama ben yani şu geçtiğimiz haftada olup bitenlere bakınca zaten Türkiye'nin kısa vadede bu anayasa meselesini rafa kaldırmak zorunda kalacağını düşünüyorum. Çok daha acil problemlerimiz olacak. Çok başka problemlerimiz olacak yani. Baharda bir işte sınır ötesi operasyon dedikodusu dolaşıp duruyor ortada. Muhtemelen o da yapılmayacak diye düşünüyorum. Ya da yapılırsa göstermelik bir şey yapılacak diye düşünüyorum. Yani bu Irak ziyaretinin o opsiyonu da dışarıda bıraktığını düşünüyorum. Türkiye yeni dünya denklemini okuyup kendi pozisyonunu belirlemek gibi çok zor bir görevle karşı karşıya. Ankara'dakilerin başka dertleri var yani. Çok başka dertleri var ve bu çok büyük bir dert. Dolayısıyla şimdi konuştuğumuz her hadisenin baharı geçmeden, yazın ortası gelmeden buharlaşıp uçacağını zaten güze de bambaşka bir gündemle girecek olduğumuzu düşünüyorum. O gündemin ne olacağını bilmiyorum da bambaşka bir gündemimiz olacak diye düşünüyorum yani. Bir biçimde bu ekonomik durumu kurtarması gerekiyor devletin. Onun için de işte kısa vadede dış kaynak bulmadan bu iş kolay değil. Bulunan dış kaynak büyük ölçüde Türkiye'deki sığınmacılar ve iklim gibi konulara endeksli. Bu kesmez yani. Türkiye'nin dertlerini kesmez. Çünkü bu iklim meselesi herkes göz ardı ediyor. İklim meselesi hem uluslararası eşitsizlikleri büyüten, ya zaten var olan eşitsizlikleri büyüten bir şey. Artı ülkeler içinde de var olan eşitsizlikleri büyüten bir şey. Bunu böyle herkes çok nasıl diyeyim hani böyle insani çok ahlaki bir şey olarak falan görüyor da bunun iktisadi faturası çok çok ağır yani. İktisadi faturası derken maliyetinden söz etmiyorum. Yani. İktisadi faturası derken kastettiğim eşitsizliği büyütmesi anlamındaki etkileri. Dolayısıyla da bize gelen kaynakların böyle yani Dünya Bankası'ndan gelecek olan kaynakların böyle dizayn edilmiş olması zaten sıkıntımız var ve bunu daha da büyütmeye meyyal şeyler ekstra kaynak bulunması gerekiyor. Çünkü güven ortamı yaratılamıyor. Güven ortamının yaratılabilmesi için bir kaynak ihtiyacı var yani. Ve işte dış borç ödemeleri, faiz ödemeleri için filan bir kaynak ihtiyacı var. Uluslararası anlamda da ki güveni sürdürebilmek için de yani. Sadece ülke içinde değil. Ülke içinde zaten bir güven problemi var. Dolayısıyla da çok başka dertlerimiz var. Dünya konjonktüründen kaynaklanının dışında içeride çok ciddi dertlerimiz var. Kimsenin anayasaya falan
Gibi.
dönüp bakacağını zannetmiyorum. Bak bu ben şimdi böyle bir şeyler söylüyorum. Ve genellikle de bunları şimdi olduğundan daha da şartlı söylüyorum. Eğer şöyle olursalı falan falan söylüyorum. Sonra bana şöyle tahminlerde bulunmuştun, çuvallamıştın diyor, deniyor birileri diyor yani. Ya bak ben bu tür tahminlerde hep bir takım şartlara bağlı olarak konuşuyorum. Burada gerçi bir şartım da yok. Böyle bir tahminde bulunuyorum ama bunu tahmin olduğunu da söylüyorum. Yani bilmediğimiz 40 tane şey dönüyor kapalı kapıların arkasında.
Evet. Buradan bitirelim istersen.
Hay hay.
Evet. Sevgili dostlar, internetten şikayetimiz var. Bizim düzgün program yapmamıza izin vermiyor. İkimiz de Üsküdar'da oturuyoruz, İstanbul'un merkezinde, ama interneti rahat kullanamıyoruz. Desteğiniz için, ilginiz için teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşça kalın.